Evet, bugün Elçilerin İşleri kitabına devam ediyoruz. Elçilerin İşleri 11, 19. ayetten 12, 24. ayete kadar okuyacağız. Yiğitcan. Elçilerin İşleri 11, 19. ayetten 12, 24. 24 de dahil.
İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlar Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama işlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rab'bin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracıyla bildirdi. Bu kıtlık Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışları Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler. O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı. Ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inananlar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua etti. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindan güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona "kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus söyleneni yaptı. "Abanı giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm olduğunu sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. "O beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı." Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince onun meleği olmalı dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı. Bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi. Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Burada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerine gereksindiği giyecekler kralın ülkesinde sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk bu bir insan sesi değil, bir ilhan sesidir diye bağırıyordu. O anda Rabbim bir meleği Hiriodis'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu.
Evet, Rabbin sözünü işittik. Bugün yeni antlaşma okumamızda Romalılar 1'i okuduk. Özellikle Romalılar 1:16'da. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Çünkü müjdeden utanmıyorum diyen Pavlus bunu yazarken bile başına neler geldiğini biliyordu. Roma'ya bu mektubu yazarken kaç kere tutuklandı, kaç kere gemi kazasına uğradı, kaç kere dövüldü. Evet, bütün bunlara rağmen, bütün eziyetlere, sıkıntılara, tehlikelere rağmen müjdeden utanmıyorum diyor. Müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Nedir bu müjde? Utanmadığımız bu müjde nedir? İnsan günah işledi. Tanrı'ya karşı itaatsizlikte bulundu. Tanrı'nın talep ettiği itaati Tanrı'ya göstermedi. Ve cennet bahçesinden, yani Aden bahçesinden atıldı. Günahlı bir varlık sayıldı. Sonlu bir yaşama sahip oldu. Hastalanmaya başladı, ölmeye başladı. Ve Mesih gelene kadar kendi kendisine hiçbir şey yapamayacağını da gördü, anladı. Ama eski antlaşma boyunca Rab kendisine bir iman ailesi seçti. Bir iman, imanlı bir grup seçip bu grup içerisinden Mesih'in gelmesini sağladı. Bu azınlık içerisinden, bu arta kalan grup içerisinden Mesih'in gelmesini ve Mesih'in yeryüzünde Tanrı'nın ta kendisinin insan olup doğmasını, aramızda yaşamasını, yasayı tamamen yerine getirmesini sağladı. Tanrı'nın kendisi bu yasayı %100 yerine getirdi. Ve Mesih çarmıha gitti. Orada öldü. Orada ölerek Tanrı'nın kuzusu olarak, bizim günah kuzumuz olarak günahımızı üzerine yüklendi. Bizim için öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Ölümden yaşama geçti. Göğe alındı ve dünyanın sonu geldiğinde zaman tamamlandığında tekrar gelecek. Ölüleri ve dirileri yargılayacak. Müjde budur. Özetle müjdemiz budur. Biz bu müjdeyi herkese anlattık mı? Bütün tanıdıklarımıza anlattık mı? İş yerimizde Hristiyan olduğumuzu söylemekten çekiniyor muyuz? Okulumuzda Hristiyan olduğumuzu söylemekten çekiniyor muyuz? Çevremizdekilere kime inandığımızı, bu müjdeyi anlatmaktan çekiniyor muyuz? Pavlus müjdeden utanmıyorum diyor. Müjdeden utanmadığı için zulme uğradığını görüyoruz. Baskıya uğradığını görüyoruz. Birçok tehlikeden geçtiğini görüyoruz. Bundan dolayı tutuklandığını, dövüldüğünü görüyoruz. Geçen seneler içerisinde Daniel kitabını işledik, Sefanya'yı işledik, birkaç kitabı daha işledik, Vahiy kitabını işledik. Son birkaç aydır da bu Elçilerin İşleri kitabını inceliyoruz. Umarım bu vaazlar imanda büyümenize ve bu dünyada dayanmanıza katkı sağlıyordur. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki Hristiyanlık tarihinde hiç bu kadar rahat bir Hristiyan toplumu görülmemiştir. 2000 senelik tarihimize baktığımızda, tabii biz hani Hristiyan dediğimizde sadece hani Mesih geldiği zamandan bugüne kadar düşünüyoruz. Ama İbrahim de Mesih'e iman ediyordu. Davut da Mesih'e iman ediyordu. Mesih'e olan imanıyla kurtuldu Davut. Nuh da Mesih'e olan imanıyla kurtuldu. 4000 senedir, 6000 senedir Mesih'e olan imanla bu kişiler kurtuluyor. Bizler de aynı şekilde bu şekilde kurtuluyoruz. Ama bu son zamanlarda, son 50 yıldır, son 100 yıldır, belki de son yani 30-40 senedir böyle bir rahatlık görülmemiştir. Yani dünyada bir rahatlık var. Hristiyan kiliselerinde bir rahatlık var. Yani müjdeyi anlatmasam da olur. İşte ya arkadaşım Hristiyan olduğumu duyarsa rahatsız olur veya ben rahatsız olurum diye düşünenler var. Yani Hristiyan mesajından, müjdenin mesajından korkuyoruz, utanıyoruz, çekiniyoruz, bir şekilde anlatmak istemiyoruz. Susuyoruz, bunu kendimize saklıyoruz. Ya işte işimizi kaybetmeyelim. Ya işte başka bir gün ben başkasına mutlaka anlatacağım yani bu mesajı. Ama bugün değil. Bugün anlatmayayım diyoruz. Yani müjdeden bir şekilde utanıyoruz. Veya müjdeyi anlamıyoruz. Müjdenin gücünü görmüyoruz. Kendi yaşamımızda bu gücü, bu eli hissetmiyoruz. Evet, İsa Mesih ve onun elçileri Hristiyanların başına gelen ve gelecek olan zulümlerden epey bahsediyorlar. İlk yüzyıllarda da bu zulümlerin nasıl olduğunu görüyoruz. Bugün de bu zulümler çeşitli şekillerde devam ediyor. Çeşitli ülkelerde, çeşitli şekillerde kendisini gösteriyor. Evet, zulüm dediğimizde tabii aklımıza birçok şey geliyor ama Mesih'in müjdesinden dolayı size yapılan zulüm aslında gerekli bir zulüm. Zulüm kilise için iyidir. Kilisenin zulme ihtiyacı var. Bunu bu şekilde görmemiz lazım. Evet, yanlış duymadınız. Kilisenin zulme ihtiyacı var. İzmir Protestan Kilisesi'nin zulme ihtiyacı var. Elçilerin İşleri kitabında Tanrı'nın krallığının büyümesi ve ilerlemesiyle şeytanın krallığının bu dünyanın krallarını, krallıklarını kullanarak karşı saldırıya geçip Rabbin kilisesine zarar verdiğini görüyoruz. Bugün özellikle iki şeyin üzerinde duracağım. Birincisi Tanrı'nın zulme izin verdiğine inanmamız gerektiği. Tanrı'nın kilisenin başına, Hristiyanların başına gelen zulme izin verdiğine inanmamız gerekiyor. İkincisi Tanrı'nın zulmü kullandığına inanmamız gerekiyor. Tanrı zulmü kullanıyor. Birincisi Tanrı'nın zulme izin verdiğine inanmamız gerekiyor. Bugünkü ayetlerimiz Elçilerin İşleri 11-19'da şöyle başlıyor. İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan inanlılar. Bir dağılış olayını görüyoruz. İstefanos'un öldürülmesi sonucunda başlayan veya İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar diyor. Bu bize Elçilerin İşleri 7 ve 8. bölümlerde Yeruşalim'de başlamış olan zulüm hareketine bağlıyor. Evet, Elçilerin İşleri 7'de de biliyorsunuz 7 ve 8'de Hristiyanlara karşı Yeruşalim'de bir zulüm başlamıştı. Ondan sonra da burada 12. bölümde o sırada Kral Herodes 12.1'de o sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı diyor. Evet, Herodes kiliseye eziyete başlıyor. Bazı kişilere eziyet etmeye başlıyor. Herodes Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü diyor. Ve hatta 3. ayette Yahudilerin bundan memnun olduğunu görüyor. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı diyor. Neden? Neden böyle bir şey oluyor? Madem Tanrı Hristiyanlığın bu kadar yayılmasını sağlıyor, bu kadar anlaşılmasını, açıklanmasını, anlatılmasını sağlıyor, o zaman nerede bu Tanrı? Bunlar bizim sorduğumuz sorular. Kralımız İsa Mesih ruhunu yeryüzüne gönderip krallığını tüm dünyaya yayarken neden böyle bir saldırıya izin veriyor? Ve bütün bunlar olurken kendisi nerede? Birincisi her şeyin Tanrı'nın isteğine ve planına göre olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Evet, her şey Tanrı'nın isteğine ve tasarısına göre gidiyor. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik diyor Efesler 1.11. Evet, her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip seçildiğimiz açıklanıyor. Evet, her şey Tanrı'nın isteğine ve planına uygun gidiyor. İkincisi, genel olarak acı çekmek Tanrı'nın sözünde Tanrı'nın planının bir parçası olarak vaat ediliyor ve tarif ediliyor. Evet, Romalılar 8.18 şöyle diyor. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Üçüncüsü, özellikle zulüm Tanrı'nın planının bir parçası olarak vaat ediliyor ve tarif ediliyor. Evet, zulüm sizlere vaat ediliyor. Sizlere bir gül bahçesi, bu dünyada bir gül bahçesi vaat edilmiyor. Sizlere bu dünyada zulüm vaadi var. Mesih'in müjdesinden utanmıyorsanız, bu müjdeyi yaşıyorsanız ve anlatıyorsanız sizlere zulüm vaat ediliyor. Ve bu zulüm tarif ediliyor. İsa'nın kendisi için de bu şekilde tarif edilmişti. Elçilerin İşleri 2.23'te şöyle diyor. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Bizim için de bu şekilde tarif ediliyor. Elçilerin İşleri 14.22 şöyle diyor. Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın krallığına birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekiyor diyorlardı. 2. Timoteus 3.12'de şöyle diyor. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Bunu tekrar okuyayım. Yanlış duymadık. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. 1. Petrus 1.6-9'da da şöyle diyor. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Evet kardeşler, Hristiyanlığı devletin kararlarıyla yorumlayamayız. Hristiyanlığı Mesih inancını, müjdeyi, kurtuluş müjdesini devletin yönlendirişiyle tanımlayamayız veya yorumlayamayız. Hristiyanlığı bu çağın getirdiği rahatlıkla da yorumlayamayız. Bu kadar yoğun bir şekilde dünyasal oluşumuzdan dolayı tövbe etmemiz gerekiyor. Dünyaya sanki çakılmış kalmışız gibiyiz. Yani dünya bu dünyayla sanki bu dünyadan başka bir dünya yokmuş gibi. Sanki Mesih gelmeyecekmiş. Sanki hiç ölmeyecekmiş. Ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Mesih'e ait olduğumuzu bilelim. Bizi yönetenin, yönlendirenin onun eli olduğunu bilelim ve ona göre yaşayalım. Ve bu dünyadan, bu dünyasallığımızdan tövbe edelim. Artık çağrımızı alıp Rabbi izlememiz gerekiyor. Ama bu nasıl iyi bir şey olabilir? Paulus Romalılar 1'de bu durumu Tanrı'nın gazabının insanların üzerine dökülüşünün kanıtı olarak anlatmıyor mu? Yani başımıza gelen bu zulmün, sıkıntıların, tehlikelerin, hastalıkların falan Paulus Tanrı'nın gazabının insanların üzerine dökülüşü gibi anlatıyor. Değil mi? Evet, ama Tanrı Mısır'la İsrail arasında, dünyayla kilisesi arasında bir ayrım yapıyor. Mısır'la İsrail'i ayırıyor. İsrail'i koruyor. Kilisesiyle bu dünya arasında da bir ayrım yapıyor. Tabii ki yağmurunu kilisesine de yağdırıyor. Bu dünyaya da yağdırıyor. Ama kilisesini özel şefkatiyle, merhametiyle, lütfuyla ona bir sığınak sağlayarak koruyor. Ateş düşerken bizleri koruyacak. Tufan geldiğinde bir gemi sağlayacak. Sele kapılıp gitmeyeceğiz. Ateş üzerimize düştüğünde putperestlerle yanıp yok olup kül olmayacağız. Veya kazayla cehenneme girmeyeceğiz. Rab kilisesini koruyacak. Peki bu nasıl iyi bir şey oluyor? Bugün anlamamız gereken ikinci şey, Tanrı'nın zulmü kullandığına inanmamız gerektiği gerçeğidir. Bu çağın gidişatı, rahatlığı ve zenginliği bizi o kadar çok etkiliyor ki Tanrı'nın kötülüğü bizim yani Tanrı'nın kötülüğü bizim iyiliğimiz için kullandığını hayal bile edemiyoruz. Tanrı bize kötülük gibi gelen bir şeyi bizim iyiliğimiz için kullanıyor. Bize menfaat olarak veriyor bunu. Bize kötülük olarak gelebilir, bize hastalık gibi gelebilir, sıkıntı gibi gelebilir, bize zulüm ediliyor gibi gelebilir ki doğrudur. Bizim başımıza zulüm olarak, sıkıntı olarak, tehlike olarak geliyor olabilir. Ama Tanrı kötülüğü bizim iyiliğimiz için kullanıyor. Biz bugün bu rahatlığımızda bunu hayal bile edemiyoruz. Ama Romalılar 8:28'de aynen bunu vaat etmiyor mu? Bakın, Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Her durumda, her durumda, hastalıkta, sağlıkta, tehlike anında, zulüm anında, zorluklardan, sıkıntılardan geçerken her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Başımıza bir şey geldiğinde Rabbin iyilik için etkin olduğunu bilmemiz lazım. Bu dünyada yürürken başınıza birçok şey gelecek. Bu dünyada yaşarken başınıza o kadar çok sıkıntılar, tehlikeler, zulümler, haksızlıklar gelecek ki Pavlus'un da dediği gibi canımızdan bezmiştik diyor. 2. Korintliler'de. 2. Korintliler 7-8-9'da. Artık hayattan bir bıkkınlık geldi. Öyle bir şey ki ölümü özledik diyor. Ölmek istiyordu yani Pavlus. O kadar sıkıntı, o kadar zorluk, o kadar başına gelen şeylerden sonra, tehlikelerden sonra. Ama bütün bunların Rab'be güvenmemiz için olduğunu da anladığını söylüyor. Evet, Rab'be güvenmiyorsanız birçok şey yapabilirsiniz. Rab'be güvenmiyorsanız dayanamıyorum artık deyip kendinizi vurup intihar edebilirsiniz. Rab'be güvenmiyorsanız başkasını vurursunuz. Rab'be güvenmiyorsanız 10 emri düşünün yani teker teker hepsini reddetmeye başlarsınız. Cinayet işlersiniz, zina edersiniz. Rab'be güvenmiyorsanız hırsızlık yaparsınız. Rab'be güvenmiyorsanız kendinize güveniyorsunuz demektir. Belki de kendinize de güvenmiyorsunuzdur. Kime güveniyorsunuz? Kime inanıyorsunuz? Evet, bütün zulümler, bütün sıkıntılar, bütün tehlikeler, başınıza gelen her şey sizin Rab'be güvenmeniz için oluyor. Aynısını Yusuf ve İsrail içinde yapmamış mıydı? Yusuf'un başına, İsrail'in başına neler geldi? Ama Rab iyilik için etkindi. Yusuf'un başına gelenlerde, İsrail'in başına gelenlerde. Evet, birincisi Tanrı imanımızı arındırarak bizi bereketlemek için zulmü kullanıyor. 1. Petrus 1:6-9'u okuduk. Bunu görüyoruz, bu prensibi görüyoruz. İmanımızı arındırarak bizi bereketlemek için zulmü kullanıyor. Zulüm bizim bereketimiz içindir. İkincisi, Tanrı yaşamlarımızı kutsallaştırmak için zulmü kullanıyor. Evet, zulüm yaşamlarımızın kutsallaşması, bizlerin kutsallaşma sürecinin bir parçasıdır. Haksız yere acı çeken kişi Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa Tanrı'yı hoşnut eder diyor 1. Petrus 2.19. Haksız yere acı çeken kişi Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa Tanrı'yı hoşnut eder. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin. Çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak? Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler diyor 1. Petrus 4:12'den 19'a. Üçüncüsü, Tanrı kilisesini çoğaltmak için zulmü kullanıyor. Evet, birincisi ne dedik? Tanrı kilisesini bereketlemek için zulmü kullanıyor. Tanrı kilisesini, ikincisi Tanrı kilisesini kutsallaştırmak için zulmü kullanıyor. Üçüncüsü, Tanrı kilisesini çoğaltmak için zulmü kullanıyor. Elçilerin İşleri 8:1'de ve şimdi de burada 11:19'daki bu diaspora ya da her yere yayılmışlık, dağıtılmışlık hali tam bir kaos, karmaşa gibi görünse de kilisenin büyümesine sebep olmuştu. Kilise Mısır'a yayıldı. Kilise Anadolu'ya yayıldı. Kilise Korint'e, Roma'ya. Bu dağılmışlıkla, bu zulümle, bu sıkıntılarla her yere yayılmış oldu. İşte Tanrı'yı tanımayanlar bu gerçeği anlayamazlar. Tanrı tanımazlar, putperestler. Tanrı'nın nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini, Tanrı'nın elinin nerede, nasıl hareket halinde olduğunu hem anlayamazlar hem de engelleyemezler. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, Roma İmparatorluğu bile Hristiyanlığı durduramadı. Ne yaparlarsa yapsınlar, Çin bugün engelleyemiyor. Herkes farklı rakamlardan bahsediyor. Artık Çin devleti bile resmi kilise kuralım, resmi kiliseye bari katılsınlar diyor. Ama tabii birçok ev topluluğu, birçok farklı kiliselerin olduğunu da görüyoruz. Devlet ne yaparsa yapsın, partiler ne yaparsa yapsın Hristiyanlığı engelleyemezler. Tanrı'nın görünmez elinin nerede nasıl hareket ettiğini, kimin yüreğini nasıl değiştirdiğini, kimin zihninde nasıl farklı düşünceler yarattığını bilemezler, durduramazlar, engelleyemezler. İsterseniz dünyanın tüm medyasına sahip olun, isterseniz dünyanın bütün orduları sizin olsun. Rab o orduların da iman etmesini sağlar. İsterse eliyle istediği yerde istediği işi yapar. İşte Tanrı'yı tanımayanlar bu gerçeği anlayamazlar. 11:19 şöyle diyor, İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Yeruşalim'de bunu engellemeye çalışırken birdenbire Fenike'ye, birdenbire Kıbrıs'a, birdenbire Antakya'ya gittiklerini görüyoruz. Oralarda çoğalmaya başladıklarını görüyoruz. Ve sonra şöyle devam ediyor 21. ayet. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Aslında tabii burada Rabbin gücü diye çevrilen o kelime keir kurio, Rabbin eli anlamına geliyor. Yani Rabbin elini maalesef bizim kutsal kitapta çevirmemeyi tercih etmişler. Çok açık bir şekilde Rabbin eli diyor. Rabbin Şöyle, onların arasında etkin olan Rabbin eli sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Rabbin eli şu anda bütün bu sıraların arasında hareket halinde. Hepinize dokunuyor, hepinizi bereketliyor, hepinizi kutsallaştırıyor ve hepinizi kullanarak kilisesini çoğaltıyor ve hepinize bu bereketi getirirken zulüm de getireceğini vaat ediyor. Bu zulümden korkmayın. Bu zulüm, bu sıkıntı, bu tehlike sizin iyiliğiniz için. Sizi geliştirmek, kutsallaştırmak, bereketlemek ve çoğaltmak için sizleri kullanmak istiyor. Bunu bilerek, Rab'be güvenerek hareket edin. O şekilde yaşayın. Sonra Yeruşalim'deki kilise bunu işitip Barnaba'yı Antakya'ya gönderiyorlar. 23. ayette kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi diyor. 24'te de şöyle devam ediyor. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı diyor. Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Barnaba ile Pavlus birlikte hizmet edip birçok kişiyi Mesih'in yolunda eğitmişlerdi. Böylece Mesih'in kurtuluş müjdesi coğrafi olarak kuzeye ve kültürel olarak da Helenlerin yani Greklerin arasında yayılmaya başlamıştı. Ve sonra Elçilerin İşleri 12'de Herodes'in zulümleri uzun uzun anlatıldıktan sonra ne okuyoruz? Herodes şunu yaptı, işte şöyle öldürdü, böyle kesti, böyle biçti. Ne diyor sonra 24. ayette? Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini arttırıyordu. Tam şöyle de çevirebiliriz. Ama Tanrı'nın sözü büyüdü ve çoğaldı. Tanrı'nın sözü büyüdü ve çoğaldı. Ölümler olurken, cinayetler olurken, Hristiyanlar öldürülürken, dövülürken, tutuklanırken, hapislere atılırken Tanrı'nın sözünün büyüdüğü ve çoğaldığı anlatılıyor. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.